Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde dün İzmir'de gerçekleştirilen bombalı saldırıyla başlayalım. İzmir'de belki de ilk kez böyle bir saldırı gerçekleştiriliyor. Adalet Sarayı'nın önünde, hakim ve savcıların kullandığı C kapısının yakınlarında.
İzmir'in büyük bir felaketi daha büyümeden atlattığını söyleyebiliriz. Yani bir felaket gerçekleşti çünkü iki can yitirildi yine bir terör saldırısıyla. Bu kitlesel saldırıların artık iyice sıklaştığını görüyoruz Türkiye'de maalesef. Ve İzmir'de de hiç böyle bir olay gerçekleşmemişti. İlk kez gerçekleşti. Bir trafik polisinin dikkati sayesinde aynı zamanda güvenlik birimlerinin alarmda olması sayesinde böyle bir felaketin çok daha büyük bir felaket haline gelmeden atlatılabildiğini söyleyebiliriz. Akşam 16'larında bir araba adliyenin önüne geliyor. Bir trafik polisi şüpheleniyor arabadan, durduruyor içeri girmek isterken. Durdurduğu anda teröristler arabadan iniyorlar, kaçarlarken arabayı patlatıyorlar. Sonra 10-15 dakika süren silahlı çatışma, ki buna ilişkin kayıtlar var, gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. Hele olay sırasında dinlediğinizde eyvah diyorsunuz. Ve sonrasında bilanço ortaya çıktı. İşte o trafik polisi dikkati sayesinde o patlamanın daha büyük bir felakete yol açmasını engelleyen trafik polisi hayatını kaybetti. Bir de adliyedeki bir mübaşirin hayatını kaybettiğini anlıyoruz olay sonrasında. Teröristlerin bir bavulda bir savaşa gider gibi hazırlandıklarını bu eyleme ve silahları bavulda taşıdıkları da ortaya çıktı. Roket atar var mesela. Roket atar ağır silah, roket atar mermileriyle birlikte bavulda ele geçirildi. Kalaşnikovlar var ellerinde, otomatik silahlar. Onlarla ne yapacaklardı, içeride rehin mi alacaklardı çalışanları, yoksa başka bir katliama, tıpkı yılbaşındaki bir katliama mı imza atacaklardı? Burası da bir soru işareti. El bombaları var. 8 tane el bombası çıktı. Yani bir savaşa gider gibi hazırlandıklarını anlıyoruz ve felaketin ne kadar büyük olabileceğinin de işaretlerini veriyor bu olay. Sonrasında valinin yaptığı açıklama, çok kısa sürede yaptı bu açıklamayı. Tabii içeride büyük bir panik yaşandı. Önce adliyeden insanlar çıkartılmadı, çatışma bitti. Bir araba bombalı olması ihtimali üzerine şüphelendiler. Kontrollü olarak patlatıldı. Olay bittikten sonra da valinin bir açıklaması var. Ve olayın PKK tarafından saldırının gerçekleştirildiğine ilişkin ilk işaretlerin bu yönde olduğunu söyledi vali. İzmir dediğimiz gibi böyle durumlara alışık değil ama vali aynı zamanda şunu söyledi. Bir takım istihbaratlar vardı. Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptığımız toplantılarda her türlü duruma karşı teyakkuz halinde olması gerektiği konusunda anlayış birliğimiz vardı. Ve bu konuda da bütün emniyet birimleri uyarılmıştı dedi. Çok kısa süre önce yılbaşında otomatik silahla birçok insan hayatını kaybetti İstanbul'da. Ve orada koruma konusunda bir zafiyet mi var veya işte kontrollerde bir zafiyet mi var soruları da vardı. İşte İzmir'de emniyet birimlerinin böyle bir istihbaratın gelmiş olması, buna hazırlıklı olması, aynı zamanda bir trafik polisinin çok ciddi bir şekilde işini yapması, dikkatli davranması, şüphelenmesi üzerine bu olay çok daha büyük bir katliama yol açmadan engellenmiş oldu. Ama sonuçta bir kitlesel terör eylemi ve Türkiye 5 gün arayla ikinci bir şok yaşadı.
Bu bulunan bavul, içindeki işte roket atar mermileri, roket atar kalaşnikovlar, el bombaları yanlarında mı götürürken yakalandı?
Yanlarında çıkartmışlar. Öldürüldükten sonra yanlarında bulunan bavuldan çıkıyor bunlar zaten. Eğer içeri girebilseler de onlarla birlikte girebilecekleri tahmin ediliyor. Başta 3 kişi olduğu iddiası vardı saldırganların. Hatta biri kaçtı diye İzmir'de çok ciddi operasyonlar başladığı da söylendi. Ama bunu vali doğrulamadı. Olabilir dedi, başkaları da olabilir. Ona göre biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Ve şu anda bütün İzmir'de olağanüstü hal var dedi. Ancak bu olayla ilgili olarak İzmir'de 2 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Yani kimlerle bağlantılılar, nasıl geldiler, o cephanelik oraya nasıl getirildi, o araba kimin, nereden kiralandı, kiralandı mı, satın mı alındı. Bütün bunlara ilişkin çalışmalar yapılacak elbette.
Herhangi bir üstlenme var mı? Herhangi bir grup üstlendi mi bu saldırıyı?
Üstlenme yok. Sadece valinin ilk işaretler PKK'yı gösteriyor biçiminde değerlendirmesi var. Teröristlerin kimliklerinin de belirlendiğini zannediyoruz. Oradan yola çıkarak bu değerlendirmeyi yaptı vali.
Geçtiğimiz Rayna saldırısı ve bu İzmir saldırısı öncesinde ve sonrasında yapılan sosyal medyadaki yazışmalar birçok kesim tarafından başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere tepkisini çekti ve bu yazışmaların suç unsuru taşıdığı yönünde açıklamalar var. Bu konuda konuşmak istiyorum sizinle.
Biz bunu en çok Ekim'deki, bir yıl önceki Ekim'de Ankara Garı'ndaki 102 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra konuştuk. Çünkü o saldırıda hükümet sadece o saldırıya ilişkin bir yas ilan edemedi. Hatırlayacaksınız, IŞİD canlı bombaları patlatmış ve hükümeti protesto için giden kitleye yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. HDP'liler vardı, hükümet muhalif sendikacılar vardı işin içinde falan. O dönemde bu saldırı sonrasında tek başına bu saldırıyla ilgili bir yas ilan edilemedi ve hükümet bu yönde eleştirildi. Sonrasında maçlarda saygı duruşu sırasındaki uluslararası maçlarda yabancı takımlar ve yabancı seyirciler son derece sessiz ve saygılı bir biçimde o saygı duruşunda anmalarını gerçekleştirirken Türkiye'de bir takım sloganlar atıldı. O sessizlik sağlanamadı, saygı sağlanamadı. Yani toplum ikiye bölündü. Bir bölümü oradaki saldırı için oh olsun der gibiydi. Bir bölümü de oradaki ölen insanlar için yas tuttular. Bu çok tartışıldı ve birlikte üzülemez, birlikte sevinemez, birlikte yas tutamaz bir toplum görüntüsü o günden verilmeye başlandı. Tartışmalar hep geldi kutuplaşmaya dayandı. Türkiye'deki kutuplaşmanın derinliğine. Ve sonrasında kitlesel saldırılar devam etti. O saldırılardan sonra, terör saldırılarından sonra kimileri hükümet politikalarını eleştirdi, hain ilan edildi. Kimileri hükümeti destekledi, bu eleştirileri yapanları hedef haline getirdi. Ve bunun üzerine tartışmalar da hep gitti ve son olarak yılbaşı gecesi İstanbul'da Reyna'ya yapılan saldırı. O saldırıdan sonra 39 kişi hayatını kaybetmiş ama öncesinde bir hafta boyunca Türkiye yılbaşı kutlamak günah mıdır, sevap mıdır? Bunları konuştu, bunları tartıştı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin liderleri bunlara ilişkin açıklamalar yaptı. Diyanet'ten bir fetva yayınlandı. Onun üzerine yılbaşındaki bu saldırı gelince bir takım hesaplardan oh olsunla karşılık gelecek mesajlar yayınlandı. Tabii bu orada insanlar öldüğü için birçok insanı da artık tüylerini diken diken etti ve isyan haline getirdi. Bu kamplaşma, kutuplaşma bu olaydan sonra dahi böyle bir kamplaşma ortaya çıkınca işin biraz tabii farklı boyutlara gideceği endişesi de en azından Ankara'da yönetenler de ortaya çıktı ve başbakanlık bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Sosyal medya sorumsuz bir alan değil de burada yapılan paylaşımlardan sorumlu olacaktır insanlar diye. Ancak burada da şöyle bir durum var. Türkiye Barolar Birliği bütün bu mesajları kendilerine gönderilmesini istedi. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Metin Feyzioğlu özel olarak bunun üzerinde durdu. Yani aslında Türkiye'deki kutuplaşmayı, Türkiye'deki ayrışmayı ortaya koyuyor burada paylaşılan mesajlar. İzmir içinde daha önce bir takım saldırılar gerçekleştiğinde İzmir'e niye saldırı yapılmıyor diyenler vardı sosyal medya üzerinden. Zaten onlardan onun için oraya dokunmuyorlar gibi suçlayıcı ifadeler. Bugün o saldırı gerçekleştirdikten sonra o ifadeleri kullanan sosyal medya hesaplarına yönelik de çok ciddi eleştiriler vardı. Yani bu sosyal medyaya baktığınız zaman Türkiye'nin bir çıldırmışlık halinde olduğunu görüyorsunuz. Ama işin derinlerine indiğinizde ise tamamen kutuplaşmanın bir eseri gibi ortaya çıkıyor. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Nefret söyleminin, sosyal medyadaki nefret söyleminin bir terör suçu olarak algılanacağını söyledi ki bu önemli bir uyarıydı. Bundan sonra belki kullanıcılar daha dikkatli davranırlar diye bir beklenti de var doğrusu.
Yılbaşında İstanbul Ortaköy'de Reyna adlı gece kulübüne yönelik yapılan saldırının ardından soruşturmalar, araştırmalar ve incelemeler sürüyor. Ancak henüz saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin, çünkü hala 2 ya da 3 kişi olduğu şeklinde iddialar sürüyor. İşte görgü tanıkları 3 kişi olduğunu söylüyor. Hatta birinin kadın olduğunu söyleyenler de var. Hayır, bir kişidir. Hükümetin açıklamaları bu yönde, tek kişinin gerçekleştirdiği yönünde. Ve bu kişinin hala bulunamaması konusu da var. Nedir en son durum Reyna saldırısının ardından?
Bununla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı. Yani kimliği ve etnik kökeniyle ilgili sadece Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın bir Uygur etnik kökenine sahip olduğuna ilişkin bir değerlendirmesi var bir televizyon kanalında. Onun dışında resmi olarak bir açıklama yok. Kırgızistan üzerinden Türkiye'ye geldiği ailesiyle birlikte biliniyor. Konya'ya gittiği biliniyor. Konya'da bir takım ailelerin ona destek verdikleri, ev kiraladıkları bilmiyor. Oradan İstanbul'a geldiği bilmiyor. Bütün bunlar kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. İstanbul'da da eylemi gerçekleştirdi. Şimdi soru işaretleri var. Tek başına mı yaptı? En önemli soru işaretlerinden birisi bu. Görgü tanıklarının çoğu tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Yani bir kişinin bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Ama kamera kayıtlarında iki farklı pantolon rengi var. Bununla ilgili soru işaretleri var. Bir de Suudi Arabistanlı, o gece orada bulunan bir kişi, 3 saldırganın olay yerinde olduğuna ilişkin bir beyanda bulundu. Bu da kafaları karıştırdı. Ama bunun ötesinde soruşturma devam ediyor. Evet, o akşam orada o karmaşadan faydalanıp kaçtı. Gittiği yerler tek tek belirlendi. Yardım eden insanların hepsi şu anda gözaltında, yaklaşık 30 kişi. Onu Konya'da misafir eden aileler de gözaltında. Çünkü onlar da evlerini boşaltmışlar. İzmir'e gitmişler. İzmir'de yapılan baskında evlerinde işte gece görüş dürbünü, susturucu, birçok sahte pasaport gibi ve aynı zamanda canlı bombada kullanılan bir hücum yeri bulunmuş. Bütün bunlar soruşturmayı yapanların belirledikleri hususlar. Şu anda saldırgan yok. Nerede olduğu bilinmiyor. Yurt dışında olduğuna ilişkin iddialar var. Yunanistan'a mı gitti diyorlar. Acaba neden kaçtı mı diyorlar. Adalara gitmiş olma ihtimalinden bahsediliyor. Ama saldırgana bir şekilde ulaşılabilmiş değil. Başka bir soru var. Bu adam daha önce Suriye'ye gitmiş gelmiş. Buna ilişkin bilgiler de söz konusu. Buraya gelirken böyle bir organizasyonun içindeyken işte Başakşehir'de ev kiralıyorlar, Konya'da misafir ediliyorlar, başka bir takım bağlantıları var. Bütün bunlar nasıl istihbaratın gözünden kaçıyor? En önemli soru işaretlerinden birisi bu. İkincisi, Ortaköy o saatte son derece yoğun ve güvenlik anlamında da son derece etkili bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Reyna'nın içi için söylemiyorum. Ama Ortaköy'den Reyna'ya gidinceye kadar olan o bölge için söylüyorum. Ki çalışanlar bile birkaç aramadan geçerek oraya ulaşabiliyorlar. Bütün bu önlemlere rağmen bu saldırgan oraya nasıl gitti? Oraya gittikten sonra eliyle koymuş gibi bütün o gidilecek yerleri nasıl buldu ve nasıl bu saldırıyı gerçekleştirdi? İçeriden biri mi yardımcı oldu? Bunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ama nereden bakarsanız bir zafiyetin ortada olduğu görülüyor. İşte az önce de bahsettik. Bu eylemin kanlı yüzü, 39 insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde yaralı var. Ama diğer taraftan böyle bir eylem sonrasında Türkiye'nin yaşadığı o derin ayrılık, ikisi birlikte hem soruşturma takip ediliyor, hem zafiyet meselesi tartışılıyor. Ama diğer taraftan Türkiye'de ortaya çıkardığı yarılma, kutuplaşma da beraberinde konuşuluyor.
Bu arada Taksim'de işte bir takım araştırmalar yapmış, gözlemlerde bulunmuş.
Hep bir iddia. Taksim'de bir selfie çekiyor görüntülü ve 360 derece kendi çevresinde dönüyor. Bir normal insan bir görüntü çektiği zaman arkasına bilindik bir yeri alıp o selfie'yi öyle çeker, o görüntüyü öyle çeker diye genel bir bildiğimiz mesele bu şekilde. Eğer 360 derece dönüyorsa, böyle bir saldırgansa bunu yapan, Taksim'de acaba bir keşif mi yaptı? O görüntüler üzerinden bir keşif mi yapılacaktı? Soruları var. Bununla ilgili resmi bir açıklama yok ama enteresan bir husus var. Amerika Büyükelçiliği'nin, Amerika Devleti'nin Türk istihbaratını bölgeye ilişkin gelen bir istihbarat konusunda uyardı. Bu resmen de açıklandı. O uyarıda şu notlar var. Taksim'de sniper'la bir suikast düzenlenebilir. İnsanların üzerine ateş açılabilir. Ya da bombalı saldırı gerçekleştirilebilir. Toplu olarak bulundukları yerde insanların diye. Ve saldırıdan çok kısa süre önce. İşte Taksim'deki o görüntüler acaba bir de İzmir'de bu saldırgana destek verenlerin evinde bulunan uzun namlulu silaha ait takım dürbünler ve benzer gereçleri de hatırlatalım biz dinleyenlere. İşte o ikisi birleştirilince acaba Taksim'de de bir eylem mi yapacaktı? Taksim'de o eylemi yapacakken farklı bir yöne doğru mu döndü diye sorular gündeme geliyor ama dediğimiz gibi soruşturma devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılmadığı için de bunların hiçbirisine kesin deme imkanı yok. Korku var. Eğer yurt dışına gitmeliyse, Türkiye'de ise gözünü kırpmadan 39 insan öldürmüş bir caninin içeride dolaşması, insanların arasında dolaşması acaba başka bir şey de yapar mı korkusunda beraberinde getiriyor. Onun için o saldırgan yakalanana kadar gerçekten insanlar merakla sonucu bekliyorlar.